Bu kitap Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Kütüphanesi'nde kullanılmak üzere okunmaktadır. Okuyan Güzin Yenilmez, yayın evi İnkılap Kitabevi, basım yeri Anka Basım AŞ İstanbul, dizgi Mim Pamukçu, kapak Ömer Küçük, basım tarihi 2000, ikinci baskı, tarihteki kadınlar dizisi, roman, kitap adı Kiraze, yazar Solmaz Kamuran, sayfa 390. Kitabın ön kapak yüzü Kiraze, Solmaz Kamuran, İnkılap. Kitabın ön kapak iç sayfası Kiraze, Solmaz Kamuran. Solmaz Kamuran 1954 yılında İstanbul'da doğdu. Kadıköy Maarif Koleji'ni ve İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. 3 yıldır Türkiye.net'te her hafta denemelerinin yayınlandığı Sarhoş Saydamlık adlı bir köşesi olan Solmaz Kamuran televizyon için pek çok metin yazdı. Gezi yazıları çeşitli yayın organlarında yayınlandı. Yapıtları: Bir Levrek İskeleti (parantez içinde roman), İpek Böceği Cinayeti (parantez içinde biyografi), yazarın ayrıca çevirileri Safiye Sultan Hadım Edilmiş Bir Aşk, Safiye Sultan Ya İpek Urgan Ya Gümüş Hançer, Safiye Sultan Sözüm Ki Tek Sana Geçmez Celladımsın Ey Zaman ve Çetin Altan'ın yazılarından hazırladığı derleme kitapları da var. Kiraze, Solmaz Kamuran. Roman, ikinci baskı, İnkılap. Kitabın bu iki sayfasında Avrupa haritası var, Türkiye dahil. Bütün krallıkları yazmış. İngiltere Krallığı, Fransa Krallığı, Avusturya, Cezayir, Fas, Tunus, Libya, Mısır, Arabistan, Kırım Hanlığı, Litanya Dukalığı gibi bir harita. İstanbul'da büyük ticari itibar ve servete sahip 80 yaşlarında bir Yahudi kadın. Bugün sadrazamın divanın önünde öldürüldü. Harem duvarındaki bir pencereden Sultan 3. Mehmet bu olayı seyretti. Kadının cesedi meydanlarda sürüklendi ve köpeklere yem yapıldı. Aç hayvanlar onu hırıltılarla parçaladı. Kesik başı ve hatta mahrem yeri kazıkların ucunda sokaklarda dolaştırıldı. Vücudunun bazı parçaları da askerler tarafından gözdağı olsun diye ona rüşvet vererek makam sahibi olduğu söylenenlerin kapılarına asıldı. Bunlardan biri Galata'daki evimizin civarında ben de gördüm. Oğulları da aynı yerde öldürülüp cesetleri köpeklere atıldı. Ertesi günde onlardan kalanlar aynı yerde yakıldı. Bütün bunlar valide sultana karşı çıkan bir sipahi isyanı sonucunda oldu. Valide sultan tüm rüşvetlerini bu kadın aracılığıyla alıyordu. Kadının oğulları da İstanbul'un en varlıklı ve etkin tacirleriydiler. Servetleri milyonlarca duka değerindeydi ve tabii ki bunların hepsi onlar öldürülünce sultanın hazinesine gitti. John Sanderson, Levant'ta Seyahat Kitabından. 1. 21 Mart 1492 İstanbul. Sanki 10 gün önce karlarla kaplı değilmiş gibiydi şehir. İlkbahar pat diye davetsiz ama kapı ağzında görünce yürekten sevinilen bir misafircesine gelivermişti. Kapıyı bile çalmadan ansızın birdenbire. Erik ağaçlarının çıplak dalları gündüze denk bir gecenin sabahında bembeyaz, minicik çiçeklerle bahçeler toprağı delerek yükselen pembe, mor sümbüller ve kıpkızıl ya da sapsarı lalelerle şenlenivermişti. Binlerce yıldır binlerce insanı bağrına basan İstanbul, onu kucaklayan mavi sulara, Halice, Boğaz'a, Karadeniz'e, Marmara'ya inat yeşermiş de yeşermişti. Galata Kulesi'nin taşlarının arasından Yedi Tepesi'nin en yüksek noktalarına kadar. Üsküdar'ın arkalarındaki yuvar yuvar dağ yavrularından büyük bir alev topu gibi bir anda ortaya çıkan güneş, Ayasofya'nın o muhteşem kubbesini de o anda sanki tutuşturuvermişti. Ve sabahki bu tanrısal işaretle yüzlerce minareden ard arda yükselmişti. Allahu Ekber, Allahu Ekber sedaları göklerde yankılanarak. Konstantinopolis, Konstantinayye'de ya da şimdi söylendiği gibi İstanbul hayata bir kez daha günaydın diyordu. Allah'a şükrederek. Evler, sokaklar, çarşılar yavaş yavaş canlanıyordu. Dünyanın dört bir yanından gelmiş insanlarıyla yeniden hızlı hızlı nefes alıp vermeye başlamıştı koca dev. Ve bu koca devi çepeçevre sarmalayan surlarla ta uzaklardan ona su taşıyan kemerlerin taşları da ısınmaya başlamıştı. Boğazın kenarındaki kağıthanedeki saray yavrusu konaklar, Fatih'te, Eyüp'te yüksek duvarların arkasına saklanmış, çatısı kırmızı kiremitle kaplı pencereleri, kafesli evler, Pera'daki sarı açık mavi beyaz boyalı taş binalar, Eminönü, Hasköy, Balat'taki ahşap köşkler, bütün bunların arasındaki hamamlar, hanlar, bedestenler, çarşılar, pazarlar ve şehrin kenarlarındaki derme çatma yıkık dökük mahalleler birer birer uykudan uyanıyordu. Bazıları ise çoktan uyanmıştı. Langa ve Kadırga'daki limanlarda yan yana dizili kadırgalar, çektiriler, Fransa'dan, Çin'i, Maçin'den, Hindistan'dan gelmiş kumaş, cam, baharat yüklü gemiler hafif hafif sallanıyordu sabah rüzgarında. Burunlarında tahtadan, demirden, bronzdan ve hatta altından yapılmış birbirinden değişik hünerli ellerden çıkma albenili deniz aslanı, denizin kızı olan bu teknelerin binbir ulustan gelme gemicileri günlük işlerine alacakaranlıkta başlamıştı. Kimi elindeki kocaman fıçılara denizden çektiği suyu güverteye döküp temizlik yapıyor, kimi yelkenleri onarıyor, kimi ipleri değiştiriyordu. Martılar çığlık çığlığa bir inip kalkıyordu. Kıyıda çatlayan dalgaların üzerinde kıyı göz alabildiğine uzanıp gidiyordu. Çok arkalarda üzeri karlı tepeler görülüyordu. Langa limanının az ilerisinde yedi kule yükseliyordu. Adı bile geçince insanın kanı korkuyla donduran yedi kule. Kulenin biraz ötesindeki kabadayı sepiciler küçük dükkanlarında gizli gizli çoktan kafayı tutmuştu. Şehre yeni gelen yedi yolcu hemen yandaki karantina odasında veba kuşkusuyla bekletiliyordu. Adamlar sıkıntılıydı, korkuyorlardı. Korkan, sıkılan, canından bezen yalnız onlar değildi. O sabah gün doğarken geceyle gündüzün halvet olduğu saatlerde üç mahkum daha getirilmişti. Ünlü zindana, elleri ayakları prangalı, aylardır dolaşmadıkları zindan kalmamıştı İstanbul'da. Önce Kasımpaşa'daki tersane zindanı, arkasından Rumeli Hisarı'ndaki Karakule, sonra da Yedikule. Surların dışındaki meyve bahçelerinden birinde saklanan birkaç hırsız, yeni yükselen güneşin altında gecenin nemiyle tutulmuş sıska kollarını bacaklarını geçiriyordu. Kim bilir, belki de bugün son günleri olacaktı. İçlerinden biri daha geçen hafta yakalanıp asılmıştı Topkapı'nın ağzında. Kokuşmaya yüz tutmuş cesedi ibret olsun diye hala sallandırılıyordu orta yerde. Güneş yükseliyordu. Güneş yükseldikçe canlılar artıyordu. Eğri büğrü taşlarla döşenmiş sokaklardaki insanların sayısı da. Rum balıkçılar saray burnuna attıkları ağlarını siga siga toplayıp vira vira Haliç'in iki yanındaki barınaklarına döneli çok olmuştu. Balık boldu. Sepetler ağzına kadar küfeler lüferle, çinekopla, barbunla doluydu. Kıyıya yanaşmış çoğu tek direkli teknelerin hemen önüne mangallar kurulmuş, ortalığı iştah açıcı kokularla yoğunlaşmış, ince bir duman sarmıştı. Şerbetçiler bardaklarını tıkırdata tıkırdata dolaşıyordu kalabalığın arasında. Taptaze sebze ve meyveler tezgahlara serilmişti. Burada dünyanın herhangi bir yerinde yetişip de bulunamayacak bir şey yoktu. İnsan kalabalığı da öyle, kimler yoktu ki? Galata Kulesi'nin olduğu tarafta, Pera'da en göze çarpanlar süslü giysileriyle Cenevizlilerdi. Çoğunun küçük bir keçi sakalı vardı çene ucunda. Kendini beğenmiş Venedikliler dolaşıyordu püsküllü geniş şapkalarıyla ve az da olsa birkaç İngiliz, Fransız, Macar, Rus. Çoğu alışverişe inmişti buraya. Tophane'ye yakın kıyıdaki Rum meyhaneciler sıkı sıkı pazarlık ediyordu balıkçılarla. Bazıları ise alışveriş değil, yeni bilgiler toplamanın peşindeydi ülkeleri için. Az sonra fileleri ve beyinleri dopdolu, İstanbul'u kuş bakışı seyrettikleri evlerine dönüp balkonlarından tadını doya doya çıkaracaklardı bu şenlikli şehrin. Marmara'nın, Boğaz'ın, Kız Kulesi'nin, adaların, Haliç'in karşı yakasının. Haliç'in karşı yakası deyince orası bir başka alemdi. Kıyı boyunca Sarayburnu'ndan Balat'a doğru yayılmış evlerde oturan binlerce Yahudi, Rum ve Ermeni de hızlı bir alışveriş telaşındaydı. Erkekler çoktan yolunu tutmuştu kapalı çarşıdaki dükkanlarının. Kuyumcular, terziler, nakkaşlar, fişekçiler, şekerciler, kumaşçılar, fıçıcılar, sepetçiler, halıcılar, sonra çarşının hemen ağzında turuncu ışıklar saçan bakırlarını tıkırtılar, hatta gümbürtülerle döven ustalar. Sakalar, mektupçular dolaşıyordu kalabalığın arasında. Bir de terazileri sıkı sıkı kontrol eden zaptiyeler. İşte bir esnaf işine hile karıştırdığı için cezasını çekmeye götürülüyor. Tam 20 kırbaç yiyecek. Kapalı çarşının çevresindeki hanlara girip çıkanın sayısı belli değil. Limana yanaşmış çeşit çeşit gemiden, Arap çöllerinden gelmiş develerden inen malları yüklenmişti. Kambur sırtlarına hamallar yavaş yavaş tırmanıyorlardı Beyazıt'a doğru. Ortalık tarçın, karabiber, kimyon ve karanfil kokuyordu. Ekmek parasını silahhanede, tophanede kazananların genzini ise barut yakıyordu. Harıl harıl çalışıyordu. Yarı beline kadar çıplak adamlar. Toplar dökülüyor, yeni kadırgaların omurgası çatılıyor, metale vuran ağır çekiçlerin sesi çın çın çınlıyordu. Hipodromda yeniçeriler talim ediyordu davul seslerinin eşliğinde. Pala şıkırtıları askerlerin naralarına karışıyordu. Az ötede koşuşturan sipahilerin kaldırdığı toz tam 1400 yıl önce Bizans İmparatoru Theodosius'un tarafından Mısır'dan getirtilmiş dikili taşın tepesine kadar yükseliyordu. Onun hemen arkasındaki çifte yılanlı tunç sütun gizemli bir dansın sembolü gibiydi. Öyle çok insan vardı ki burada sürekli kımıldayan canlı renklerde tek hücreliye benziyordu. Uzaktan bakınca meydan ve onu dolduran bu insan kalabalığının arasında bir yığında hayvan vardı. Kafeslerinde kanat çırpmaya çalışan rengarenk kuşlar, burnuna halka geçirilerek dolaştırılan ayılar, boynu zincirli kaplanlar, binbir şaklabanlık yapan maymunlar, bir yığın karga ve çaylak uçuyordu gökyüzünde. Arada bunlara yemek veriyordu sarıklı adamlar. Duvar tepelerinde sıran sıran dizilmişti sarmanlar, tekirler. Onlar da yemek bekliyordu. Kuyruğunu sallayarak nasibini arayan köpeklerin sayısı da az değildi. İki lokma ekmeğin peşindekiler yalnız bu hayvanlar mıydı? Paçavralara sarılmış dilenciler bir ellerinin avucu yukarı açık sadaka bekliyordu. Kilise, havra ve cami kapıları bunlarla doluydu. Bir yığın ibadet yeri vardı inananlar için. ama en kalabalık olanlar camilerdi. Müezzinler minarelerden ezana başlayınca elleri tesbihli, başı sarıklı adamlarla dolup dolup taşıyordu Ayasofya. Molla Zeyrek, Mahmut Paşa, Fatih, Eyüp Sultan camileri, en az şıkır şıkır akan çeşmelerin etrafındaki güvercinler kadardı onların sayısı da. Allah diyerek secdeye vardıklarında en inançsız kişilerin bile içi ürperirdi ahiret korkusuyla. Binlerce mezar taşı vardı İstanbul'da. Sessiz ve sakin bir tanık gibi bu curcunayı seyreden yüce çınarların, selvilerin, çamların altında. Avrat pazarının tam kenarında bir çınar vardı ve ortasında da koca bir sütun. Kim bilir neler neler görmüştü bu çınar. İstanbul'un 7. tepesindeki Arca Dia meydanında çeşitli ülkelerden getirilmiş yüzlerce köle kız sergileniyordu. Çerkezler, Gürcüler, Ruslar, İspanyollar, Rumlar bellerine asılı kamçılarıyla hasır taburelere çökmüş koca göbekli satıcıların nargile fokurtuları bile böbürlenir gibiydi. Ne de olsa mal iyiydi. Kızlarınsa bir kısmı ağlıyor, bir kısmı dilsiz gibi susuyor, bir kısmı da donuklaşmış gözlerle bakıyordu etrafa. Saraydan inmiş hadımlar, cebi şişkin tacirler dolaşıyordu ortalıkta. Aslında hadımlar yeni bir köle grubu geldiğinde herkesten önce koşuşturarak en iyilerini kimseler görmeden hemen bitişikteki taş binanın odalarında tırnağından dişine kadar sıkıca gözden geçirip seçerlerdi. Meydanda açıkça sergilenen bu kızlar artık saraya girme şansı kalmamış olanlardı. İçlerinden biri için pazarlıkta anlaşanlar keselerinin ağzını açıp sayardı çil çil altınları. Sonra da koyarlardı kızı tahtlara revana, haydi çek derlerdi hamallara. Yükü omuzlayan adamlar çemberli taşa doğru başlardı koşuşturmaya. Sonra oradan Aksaray'a, Kumkapı'ya, Lale'ye, Çarşamba'ya, Çukurbostan'a. Saray bambaşka bir alemdi. Hiçbir yerde rastlanmayan bir zenginlik ve görkem. Daha bahçesinden başlıyordu. Göz alıcı çiçekler, fıskiyeli havuzlar, buz gibi suların devamlı aktığı çeşmeler. İçerisi ise birbirinden değerli acem halıları, çiniler, el oyması paravanlar, atlaslar, kadifeler, dibalar, ipeklerle donatılmıştı. Binlerce insan çalışıyordu Osmanlı Sultanı'nın sarayında. Baltacılar, sunucular, kasaplar, tatlıcılar, balcılar, ocakçılar, aşçılar, kalaycılar, halayıklar, bahçıvanlar, müzisyenler, hocalar, hadımlar ve kadınlar. Harem kadınları hem de yüzlerce. Sarayın sahibi sultana gelince, onu herkes her istediğinde göremezdi. Önemli olan onun kimi görmek istediğiydi. Neredeyse hiç gülmeyen bu ortamdan uzunca boylu, koyuca tenli padişah divanda işi bitince oturup bol bol kozmografya ya da felsefe ile ilgili kitaplar okurdu. Şiir yazardı ya da Bursa'dan getirttiği Karagöz ustalarını yanına çağırtırdı. Gençliğinde Amasya sancağındayken babasını kızdıracak ölçüde her türlü zevkin bolca tadını çıkartmıştı. Ama artık bunlardan vazgeçmişti. Elini şaraba hiç uzatmıyordu. Tek bir namazı bile kaçırmazdı. Katı kalpli görünse de verdiği sadakalar, yaptırdığı hastaneler ve imaretlerle namı tüm Osmanlı toprağında almış başını yürümüştü. Cumadan cumaya atına binip vezirlerini, padişahlarını, lalalarını yanına alıp Ayasofya'ya gittiğinde millet birbirini çiğnerdi. Onu bir kez görebilmek için. Bu şehrin fatihi 2. Mehmed'in oğlu 2. Beyazıt. İşte böyle bir adamdı o. Koskocaman bir imparatorluğun ve 7 cihana nam salmış güzeller güzeli tam 75 bin kişinin yaşadığı şehri İstanbul'un tek sahibiydi. İşte şimdi bu güzeller güzeli uyanmış ve her zamanki gibi yepyeni bir günü daha tüketmeye başlamıştı.